Güne bakan.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye saatiyle saatimiz 15.11'i gösteriyor ve Güne Bakan programına hoş geldiniz diyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında yapım ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Öncelikle bugün programımızda neler var? Kısaca sizlere hatırlatmak istiyoruz. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde her cuma olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir bizimle birlikte olacak ve oruç ve Ramazan'la ilgili ayetleri konuşacağız. İkinci bölümde ise 15-21 Mart haftası tüketici hakları haftasıydı. Biraz gecikmeli olsa da bu konuyu işleyeceğiz. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Sayın Turhan Çakar stüdyomuzda olacak. Efendim biliyorsunuz her cuma olduğu gibi Kur'an ve hadis ışığında köşemizde stüdyo konuğumuz, telefon konuğumuz özür dilerim. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Halis Aydemir oluyor. Kendisi şu anda telefon attığımızda. Sayın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı cumalar, hayırlı Ramazanlar olsun.
Öncelikle tabii çok mübarek, güzel bir aydayız. Dolayısıyla bu aile ilgili olarak ayetleri değerlendireceğiz ve konuşacağız. Oruç ve Ramazan'la ilgili ayetler var. Onları sırasıyla siz bizim için açıklayacaksınız, değerlendireceksiniz. Ben hemen sözü size bırakayım. Çünkü öncelikle tabii bu 183, 184 ve 185. ayetler Bakara suresine sanıyorum uygun olan ayetler. Buyurun efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten. Ve heyye lana min emrina reşada. Buyurduğunuz gibi oruç ayetleri olarak da bildiğimiz Bakara suresinin bu ayetleri Cenab-ı Hakk'ın bize başta orucu farz kıldığını haber verdiği ayet, 183. ayette Cenab-ı Hak ey iman edenler diye sesleniyor. Çünkü dini sorumluluklar iman edenleri ilgilendiriyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler söz gelimi doğrudan insanlara da hitap edebilir. Onları daha baştan dine çağırırken ya eyyuhen nasu ey insanlar وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ Rabbinize kulluk edin. اَلَّذ۪ي خَلَفَكُمْ Sizi yaratmış olan. Dolayısıyla dine ilk baştan çağırdığı, bütün insanları ilgilendiren çağrı biçimlerinde ey insanlar görebiliriz. Ama bu ayeti kerime artık Müslüman olmuş ve İslam'ın sorumluluklarını üstlenmiş, namazını kılmaya çalışan, orucunu tutmaya çalışan ve diğer sorumluluklarını öğrenmeye çalışan müminleri ilgilendiriyor. O bakımdan girişinde ey iman edenler ifadesi gördüğümüz ayetleri artık iman etmiş ve kendilerine ne gerekiyor, neler yapmaları gerekiyor bunları öğrenmek isteyen kimselerle ilgili. Bu oruç ibadeti de böyle. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey iman edenler kutibe aleykumus siyamu size oruç farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Bu ifadeden anlıyoruz ki oruç sadece ahir zaman ümmeti olarak bizlere farz kılınmış bir şey değil. Bizden önceki ümmetlerin de bildiği çünkü Allah onlara da farz kılmış. Dolayısıyla oruç ibadeti yani aç kalmak suretiyle belli bir vakti süreyi Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda insanın bu istekliğine karşı açlık hevesine karşı kendisini tutabilmesi ki oruç kelimesi tutmaktan kökeni itibariyle gelir. Allah Azze ve Celle bu sabrı özünde sabır olan bu ibadeti bizden öncekilere yazdığı gibi de bize de yazdığını söylüyor. İfadenin kendisinde sanki oruç bir lütuf ve bu lütfu hani sizden öncekilere yaptığım gibi sizi de ihmal etmedim, sizi de unutmadım. Sizi de bu güzellikten yararlandırdım biçiminde bir ifadedir aslında. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Sanki bize farz kılınmasaydı bize kadir etmiş olurdu. Bizi efendim mağdur etmiş olurdu. Bizi evet. Bu güzellikten mahrum bırakmış olurdu. İzlenimini sezdiren orucun büyük bir lütuf olduğu anlamını yansıtan bir ifade biçimi aslında bu. Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Peki ayet nasıl bitiyor? Leallekum tettekun. Böylelikle sizler sakınabilirsiniz diye. Yani ayetin sonundaki ifade bir anda orucu amaç olmaktan daha çok aslında bir araç olarak bizi takvaya götüren, bizi sakınabilme refleksine götüren bir araç. Ne demek takva? Korunma demek, korunabilme demek. İnsanın hem kendi yaratılışında bulunan parazit yanları var. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı yarattığında onu iradesiyle baş başa bırakmak üzere hayatın içerisine gönderdiğinde hem ona doğruları öğretti, hem ona yanlışları öğretti. Hem ona güzellikleri öğretti, hem ona çirkinlikleri öğretti. Hem ona adaleti öğretti, hem ona zulmü öğretti. Hem doğruları hem yanlışları. Peki doğruları öğrenmişken, güzellikleri öğrenmişken, insan adalet varken niçin yanlışa, batıla, çirkin ve kötü şeylere yönelsin ki? Dediğimiz yerde işte o bizim parazit duygularımız var. Yani onları zapt edebilmemiz, onları dizginleyebilmemiz gereken parazit duygularımız. Söz gelimi şehvet gibi, söz gelimi hırs ve tamah gibi, söz gelimi haset gibi, çekememezlik gibi, yanı sıra öfke gibi, gazap gibi bizi sıklıkla hem Cenab-ı Hakk'a karşı başkaldırıya doğru meylettiren hem de yatayda kendi aramızdaki ilişkilerde civarımızdaki insanlara kötü davranmamıza yol açan, başta en yakınımızda bulunan sevdiklerimize bile yer yer bu duygularımız eşliğinde hiç hoş olmayan sevimsiz davranışlar sergileyebiliyoruz. Dolayısıyla bunları dizginleyebilmek ve bunları kontrol edebilmek, başta Allah'a saygılı yaşayabilmenin, sonra yine Allah için etrafımızdaki insanlarla iyi geçinebilmenin bir yolu esasında. Biz buna takva diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rızası burada saklı. Hem kendisine karşı saygıyı becerebilen, yani olanca parazit duygularına rağmen Cenab-ı Hakk'a karşı saygıyı becerebilen diyelim. Çünkü o zaman bu beceri anlamlı hale geliyor. Yoksa parazit duygular olmasaydı bizi doğrudan, iyiden, güzelden, adaletten çeldirmeye çalışan bu kötü yönlü duygularımız olmasaydı o zaman iyilik, doğruluk, güzellik, adalet mecburi istikamet gibi olurdu. Tek yol o zaman da bir beceriden, bir şeyleri başarmaktan söz edilemezdi. Hatta iradeden de söz edilemezdi. Çünkü irade alternatifin olduğu yerde geçerli. Yani kötüsünü yapabilecekken iyisini yaptığınızda bir anlam ifade ediyor. Üstelik kötülüğe rağbetiniz varken, kötülüğe arzunuz varken, buna rağmen iyisini yapmayı başarabiliyorsanız, bunun ardında güçlü bir irade sergileyebiliyorsanız, işte bu bir başarı ve bunun iradenle, iradesiyle kişinin yapması onu Allah Azze ve Celle katında değerli kılıyor. Hele hele bunu Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyle yaparsa. Peki bu zor ameliyeyi, bu zor işlemi hayatımızda başarılı başarabilmek ve hatta bunu hayatımızda yaygın kılabilmek ve bunu hayatımızda sürdürülebilir kılabilmek için ne yapmalıyız dediğimiz yerde Cenab-ı Hak bize belli araçlar öğretti. Bu araçları hayatımızda oturtabilirsek o zaman bedenimizdeki bu arızalı yanımızı, arızalı yanlarımızı diyelim, bunlar bir duygu seti gibi, bunları yönetebilmekte daha etkin oluruz, daha başarılı oluruz. Namaz dediğimiz gibi hayatın içerisine yayılan homojen bir ibadet bu anlamda çok önemli. Ama yanı sıra ikinci bir ibadet işte oruç ibadeti. Cenab-ı Hak orucu da size farz kıldı ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ sakınabilirsiniz diye, yani takvalı olabilirsiniz diye. Duygularınızı öfke gibi, haset gibi, kıskançlık gibi, çekememezlik gibi, hırs ve dünya düşkünlüğü gibi, kötülüğe meyletmeye bağlı bütün duyguları dizginleyebilmenin önemli bir aracı. Kişi oruç tutabilmeyi hayatında başardığında böyle bir refleks kazanır ve bunu bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a kadar da üzerinde taşıyabilecek kadar Ramazan'da bundan ne diyelim, olumlu manada depolar, olumlu manada bunu alışkanlıklarına yansıtabilmiş olur. Hele hele bir de oruç ibadetini yıl içerisinde farz olmadığı halde ama bu kez gönüllü bir şekilde Sırf Allah'a duyduğu sevgiyi tekrardan yaşamak ve takva refleksini daha da kuvvetlendirebilmek için yaparsa bu çok daha güzel olur. Bu yani artık zorunlu olan taban pastanın üzerine krema koymak gibi, üzerine süslemek gibi, ekstra gelen güzellikler. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi hayatında yaşadı, yani Ramazan çıktığı halde diğer aylardan da belli günlerde söz gelimi ayın 14'ü, 15'i, 16'sı oruç tutar yahut haftanın belli günlerinde çok düzenli olmamakla birlikte ama oruç hayatında illaki vardı. Çünkü takva ile doğrudan ilişkilendirilmiş böylesi önemli bir ibadetin takvayı arzu eden ve takvayı yani Cenab-ı Hakk'a karşı hayatında saygıyı esas almak isteyenler açısından olmazsa olmaz bir önemi var. Bizler bunu asgari manada Ramazan ayında yaşıyoruz. Farz olan kısmı bu. Ama dediğim gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında bu Ramazan'dan da diğer aylara taşan bir güzellik esasında. Biz bu ayetin bu ifadesine odaklanırsak, madem ki sonucu itibariyle bizim kendi öz yönetimimize katkı sağlıyor, madem ki sonucu itibariyle bizim Cenab-ı Hak'la olan ilişkilerimizde bize koruma sağlıyor, güvence sağlıyor. Şu halde hem Ramazan'da aksatmamak, orucu tutmak, hem de Ramazan sonrasında olabildiğince, yapabildiği kadar çok abartmamak kaydıyla oruç ibadetine başvurmak önemli görünüyor.
Evet hocam.
Şayet bir kimse eğer tersinden de konuşursak, hani mefhumu muhalifi dedikleri, oruç ibadetinden uzak kalırsa o zaman takvadan da yoksun kalacak gibi bir durum olur. Yani kendi öz yönetimini başarmakta, haddini bilmekte, Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı yaşayabilmekte ve onun yine Allah'ın istediği bir şekilde diğer insanlara karşı da iyiliğini koruyabilmesi bir o kadar zorlaşacaktır. Peki bu oruç dediğimiz ibadet Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı haliyle çerçevesi ne? Çerçeve de önemli. Cenab-ı Hak dedi ki eyyâmen ma'dûdâ. Bunlar sayılı günler. Dolayısıyla bütün bir sene boyunca oruç tutmuyoruz. Yani orucun kendinin farz kılınması, güzel olduğunun haber verilmesi, takvaya yol açtığının söylenmesi, onu artık hudutsuzca, sınırsızca bütün senenin her günü yapmayı gerektirmiyor. Bütün ibadetler de böyle. İbadetin kendisinin teşri edilmesi, yani konumlandırılması, öğretilmesi bir yana, bir de yanı sıra dozu öğretilir. Bundan ne kadar yapacaksın? Mesela namaz da öyledir. Belli vakitler ile farz kılınmıştır. Bir kimse bütün hayatını her an namaz kılmaya adasa, böylece peygamberin sünnetinden uzaklaşmış olur. Çünkü o böyle yapmıyordu. O kolay olanı, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği kadarıyla hayatı aksatmayanı tercih ediyordu. Cenab-ı Hak şimdi farz kıldığı bu orucun bu kez dozunu bize öğretiyor. Hangi aralıkta kalmalı? Farz olan aralık hangisi en azından? Eyyâmen me'dûdâ. Buyurdu ki sayılı günler. Peki bu sayılı günlerde ki bir sonraki ayeti kerime yani 185'te bu sayılı günlerin Şahru Ramazan, Ramazan ayı olduğu açıklaması var. Hemen sonraki ayet. Dolayısıyla kameri aylardan yani aya bağlı olarak oluşan dünyadaki zaman dilimlerinden Ramazan ayı dediğimiz bu ayda günler bu dediğimiz günler başlar. Gah 29 çeker, gah bazen 30 çeker. Bir kimse bu ayı oruçlu olarak geçirir. Peki oruç dediğimiz 24 saatin tamamını mı kaplayan bir ibadet? Hayır, Cenab-ı Hak dedi ki وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Geceleyin artık yiyorsunuz, içiyorsunuz. Efendim birlikteliklerinizi de yani cinsel anlamda yaşayabiliyorsunuz. Bu 187. ayette anlamını bulan ifadeler bunlar. Ama ne vakte kadar? Hatta yetebeyyene lekum el haytul ebyad. Ta ki o beyaz hat, beyaz iplik ki doğrusal bir biçimde ufukta belirir. Minel haytul esvedi, siyah hattan, siyah iplikten ayrılıncaya değin. Siz bunu sizin açınızdan belirgin bir şekilde görünceye kadar, fecir vakti gerçekleşen bir olay, yani sabah vakti gerçekleşen bir olay, yani dışarıda şehirlerde bunu gözlemlemek şimdilerde oldukça zor. Çünkü ışık kirliliği var. Ama böyle seyahat esnasında hepimiz denk gelmişizdir. Yani göğün tamamen kapkaranlık olduğu, güneşin nereden doğacağının belli olmadığı, gecenin karanlığından sonra bir an gelir ki artık güneşin doğacağı tarafı kestirirseniz, orada böyle bir dip dalga olarak beyaz bir hat ufukta beliriverir. Üstü hala kapkaranlıktır. Altındaki o beyaz hattın belirdiği anda ufuk çizgisinde oruç ibadetinin aslında başladığı zaman dilimidir. Bu ana kadar kişi geceleyin yer içer, ama bu an ortaya çıktığından itibaren artık yemekten içmekten geri durur. Buna imsak diyoruz. İmsak tutma demek. Artık yani o andan sonra yemekten el çeker, içmekten el çeker. Cinsel münasebetten el çeker. Bu oruç ibadetin başladığı vakit. Peki ne zamana kadar kişi oruçlu olarak bekler, yemekten içmekten uzak durur? Cenab-ı Hak dedi ki ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى. Sonra siz bu orucu geceye kadar tamamlayın. Gecenin başlangıç vakti güneşin batımıyla birliktedir. Yani günü dünya küresi üzerinde ikiye ayırdığınızda bir taraf gece bir taraf gündüzdür. Cenab-ı Hak yukavviru leyle alen nehari ve yukavviru nehara alel leyl. Geceyi gündüzün üzerine küreleyiverir, yani yuvarlar. Gündüzü de gecenin üzerine küreler diyor Cenab-ı Hak. Ve küre kelimesini tekriri kullanıyor. Dolayısıyla şöyle dünyaya uzaktan baktığımızı düşünürsek, dünyanın üzerinde aslında bir taraf gündüz, bir taraf gecedir. Ve bu gündüz ve gece birbirini ardışık bir şekilde kovalamaktadır. Cenab-ı Hak dedi ki bunlar bir diğerini ardışık bir şekilde sürekli kovalar dururlar. Peki çizgiler hangisi? Bir çizgi gün doğumu çizgisi, diğer çizgi de gün batımı çizgisi. Ondan sonra gece başlar. İşte gecenin başladığı, güneşin kaybolduğu, ufukta kaybolduğu andan itibaren de kişi orucunu açar. Böylece ayet-i kerimelerde bu ibadetin, yani yemekten içmekten uzak durulması gereken bu ibadetin bu ay zaman zarfında farz kılındığı ve bu ayı böyle ay başladığından ayın sonuna kadar aç beklediğimiz yok. Günler içerisinde sabahından, kabaca söylersek, akşamına kadar devam eden 29 günlük veya 30 günlük bir oruç ibadeti. Ama bütün ibadetlerde olduğu gibi Cenab-ı Hak bir hükmü ifade ettiğinde hemen yanı sıra yapamayacakları, yani bu hükümden istisna eder. Çünkü herkes dünyada her zaman sağlıklı olmayabilir. Herkes dünyada her zaman aç duracak kadar imkanları olmayabilir. Yani bunun için Cenab-ı Hak hemen 184'te buyurdu ki hemen kâne minkum marîdan. Sizden ancak biri hasta olursa, hastalığı ayırt etti. Ev ala sefer yahut yolculuk üzere olursa, hastalık ve yolculuk üzere olmak durumlarında ne olacak? O zaman fe'iddeton min eyyamin uhra. O zaman sayısınca, yani hasta yahut yolculuk halinde olduğu günlerin sayısınca min eyyamin uhra başka günlerden tutar. Böylece Cenab-ı Hak bunlara böyle bir ruhsat verdi. Bir kimse hasta olduğunda orucunu tutmaz. Tabii bu hastalığı, yani orucunu ne diyelim, zorlayacak şekilde. Çünkü bazen çok hafif hastalıklarımız oluyor ve biz orucu tutmayı tercih ediyoruz. Sebebi Cenab-ı Hakk'ın aynı ayette "Ve en tasumu hayrun lekum." Yani orucu tutmanız daha hayırlı, ama bu yapabildiğiniz imkanınız varsa, yolculukta da aynı şekilde, yani yolculuk yükü ağır değil özellikle günümüzde ve orucu Ramazan ayında tutmanın zevki varken, hele hele etrafta insanlar çoğunlukla oruçluyken oruç tutmayı çoğumuz tercih ederiz. Fakat bu Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ruhsat verdiği ve bu ruhsatı kullanmak isteyenlerin son derece saygın olduğu, çünkü Allah'ın verdiği ruhsatı biz insanlara çok göremeyiz. Ama kendi tercihlerimizi, hani bu hastalık beni o kadar zorlamıyor, oruç tutmaya devam edeceğim diyebiliriz ve güzel bir şeydir bu.
Evet.
Yanı sıra bu yolculuk benim açımdan çok zorlayıcı değil. O yüzden orucumu bozmayacağım, Allah'tan daha fazla sevap umuyorum diyebiliriz. Bunların hepsi bu ayetin içerisinde ve ayetin mefhumu içerisinde var. Çünkü
evet,
Cenab-ı Hak bunları ayırt etti ama hemen ayetin sonunda oruç tutmanız sizin için daha hayırlı ifadesiyle de bir özendirmede bulundu.
Sayın Aydemir hocam, sözünüzü kesiyorum ama
efendim,
Sürem biraz azalmaya başladı. Onun için sanıyorum 185. ayete geçsek daha iyi olacak diye düşünüyorum.
Evet, ben 184'ü ve 185'i iç içe bir arada
Peki, tamam.
Aslında tamamlıyorum. Şöyle bitireyim. Ayet-i kerimede bir de وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ bunu yapmakta, yani oruç tutmakta zorlanan kimseler. Bu hani takat getirme üzerinden ifade edilmiş. Hani tutsa tutar, ölmez ama takatini çok zorluyor, öyle diyelim. Böyle kimseleri Cenab-ı Hak fidye vermek ile oruç yükümlülüğünden kurtulmanın önünü açtı. Fidye dediğimiz ne? Ayette Cenab-ı Hak da'amu miskin, yani bir yoksulun doyacağı kadar bir gıda imkanı. Ki bugün için bu fidye 70 lira olarak, yanılmıyorsam 2023 rakamlarıyla belirlenmiş durumda. Bir kimsenin asgari düzeyde tabii bir bedel bu. Ayette Cenab-ı Hak فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, bir kimse hani daha fazlasını vermek istiyorsa فَوَّ خَيْرٌ لَا, elbette bundan Cenab-ı Hak ona daha fazla sevap yazar. Yani ben 70 değil de 100 vereyim yahut 170 vereyim diyebilir. Bazı alimlerimiz şöyle derler. Yani bir kimsenin kendi standartları üzerinden düşünmesi de uygun olur. Yani ben kendi standartlarımdan düşündüğümde günlük gıda masrafım, yani işte 150'ye tekabül ediyor veya 200'e tekabül ediyor veya 100'e tekabül ediyor diyen bir kimsenin böyle bir rakam üzerinden tutamadığı yahut tutmakta takatince çok zorlanacağı günlerin sayısınca miskinlere, yoksullara fidye vermek suretiyle bu yükümlülükten kurtulabilir. Ama
evet,
bu açılan istisnai durumların hepsinin ardından gelen ifade وَاَنْ تَصُومُ, siz eğer oruçunuzu tutmayı denerseniz tabii yapabildiğiniz takdirde bu sizin için daha hayırlı. Şu ifadelerle de sonlandıralım. Şehr-u Ramazan, Ramazan ayına Cenab-ı Hak bunu tahsis etti, oruç ibadetini. Ve bunu da getirip Kur'an-ı Kerim'in inişiyle ilişkilendirdi. اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ. Demek oluyor ki Cenab-ı Hak bizim için oruç ibadetini seçtiği bu özel ayda aynı zamanda Kur'an'ın nüzulunu da, yani Kur'an'ın indirilmesini de bu aya uygun görmüş. Hal böyle olunca müminler, başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, Ramazan ayını Kur'an'la iç içe geçirdiler. Onun Kur'an'ı Ramazan'da mukabele ettiği, yani baştan sona okuduğu, hatta Hazreti Cibril ile bunu gerçekleştirdiğine dair bilgiler var. Dolayısıyla ümmetimiz de, bütün Müslümanlar, gerek bizler ve diğer Müslüman olan milletler, Ramazan ayı girince oruç ibadetinin yanı sıra özellikle Kur'an'a yönelirler. Kimi okumasını öğrenmeye çalışır, kimi okuduklarını anlamaya çalışır, kimi daha fazlasını yapmaya, hani baştan sona her gün bir cüz okumak suretiyle tamamlamaya çalışır. Kimileri ezber yapıyorsa ezberini ilerletmeye çalışır.
Evet.
Ama her halükarda Ramazan işin doğrusu bir Kur'an ayıdır. Ve bu nereden geliyor denirse, işte bu 185. ayet-i kerime اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ, içinde Kur'an'ın indiği apaçık hidayetlerle dopdolu bir ay. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede 185'te işte bu ayı belli günler olarak oruç ibadetine tahsis
evet,
ettiğini ve kullarından bunları yerine getirmesini istiyor. Son olarak da diyor ki Allah sizin için zor olanı istemez. Cenab-ı Hak sizin için kolay olanı ister. Bu gördüğümüz istisnaların aslında Cenab-ı Hakk'ın kolaylık sürecini bize açtığını ifade eden bir açıklama bu efendim.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katılımınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolaylıklar.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Salih Halis Aydemir'le Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde oruç ve Ramazan'la ilgili ayetleri değerlendirdik.
Acep şu yerde varım ona, acep şu yerde varım ona, şöyle garip mencile yeni var. Barı başlı gözü yaşlı, şöyle garip mencile yeni var. Barı başlı gözü yaşlı, şöyle garip bencile yeni var.
Türkiye saatiyle saatimiz 15.43'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Sayın Turhan Çakar bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun. Kolay
nasılsınız,
gelsin.
Nasılsınız? İyi misiniz?
Ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında birkaç gün öncesinde sona erdi. Tüketici Hakları haftasıydı. Dolayısıyla biraz gecikmeli de olsa bu hakları konuşalım istedik. Şimdi mevcut tabii bazı temel noktalar var. Bu temel noktaları isterseniz önce açıklayarak gidelim. Burada en temel nokta galiba tüketici bilinci.
Evet.
Ve tüketici bilincinde de tüketiciler zarar görmemek adına birincil öncelikleri neler olmalı? Şöyle siz o bütün o tecrübenizle şöyle evet, birkaç maddede belki bizimle evet, paylaşırsınız.
Yani öncelikli olarak tabii tüketicilerin işte yasal haklarını bilmesinde yarar var. Ama evet, tabii en azından tabii yasal haklarını bir bütünüyle kavrayamayabilirler, bilemeyebilirler, eksik bilebilirler, yanlış bilebilirler. Onun için biz diyoruz ki Tüketici Hakları Derneği olarak burada da yıllarca işte bunun çağrısını yaptık. Herhangi bir mal ya da hizmet satın alacağını, bir topluyla alacaksanız bile arayın Tüketici Hakları Derneği'ni. Deyin ki ey Tüketici Hakları Derneği, ben bir topluyla alacağım. Ne yapmam lazım? Nelere dikkat etmem lazım? Biz şöyle, şöyle bir mal alacaksanız ya da hizmet alacaksanız şuna şuna dikkat edin. İşte şu belgelerinizi isteyin falan.
Bu tabii
diye.
Birebir özelde de
tabii her değil değişik tabii, alınan mal ve hizmette de değişebilir. Yani genel olarak tabii bir defa piyasaya güvenli, güvensiz mal sunulamaz. Piyasaya güvenli mal sunulmak durumundadır. Gerek ürün güvenliği kanunu, gerekse de tüketicinin koruması hakkında kanun gereğince. Piyasaya güvenli mal, güvenli ve sağlıklı mal sürülmek, satılmak zorundadır. Ama maalesef öyle olmuyor tabii. Piyasada işler efendim dayanıklı şey taşınabilir, yani evimize taşıyabileceğimiz mal ve hizmet olsun, isterse taşınamayan işte konutlar olsun
gibi,
maalesef güvensiz, sağlıksız birçok mallar var. Burada da dediğim gibi tüketiciler neyi satın alacaklarsa o malın, o malla ilgili efendim mevzuat, işte tüketicinin koruması hakkındaki ve diğer mevzuatla ilgili en azından hani bir mesele bile sormalarında yarar vardır.
Siz dernek haklarını olarak bir ücret talep etmiyorsunuz zaten.
Evet tabii tabii.
Değil mi?
Kesinlikle.
Sadece size hem sanal ortamdan hem internet ortamından hem telefonlar vasıtasıyla ulaştıklarında
kesinlikle, kesinlikle.
Onlara o konuyla ilgili olarak yapılabilecekleri evet, madde madde söylüyorsunuz.
Yani araştırmalar gerekiyor. En azından evet, önüne çıkan firmadan değil de yani fiyat yönünden ve diğer kalite yönünden en azından 5-6 firmayı dolaşın, gezin, fiyatına bakın, kalitesine bakın vesaire. Gerekli olan bilgi ve belgeleri isteyin. Bir defa her mal ve hizmette, satın alınacak her mal ve hizmette fatura fiş firmalar vermek zorundadır. Tüketici de onu almak durumundadır. Niye? Çünkü mal ya da hizmet ayıplı çıktığında, yani ayıplı mal ve hizmet demek, kusurlu özürlü standardına, teknik düzenlemesine aykırı mal ve hizmet demektir. Aykırı çıktığında haklarını arayabilmesi için fiş fatura olmak durumundadır. Eğer tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetlerde fişi faturası yoksa hakkını arayamaz.
Evet.
Şimdi, bir de bununla ilgili garantiye tabi mallarsa garanti belgesini alacak, Türkçe tanıtma kullanma kılavuzunu alacak. Bu belgeler de, garanti belgesi ve Türkçe tanıtma kullanma kılavuzunda yönetmelikleri vardır. Yönetmeliğe uygun olması gerekiyor bu belgeleri.
Evet. Tabii şimdi devam edeceğiz temel noktalar ama ben özelde bir şey sormak istiyorum tabii, size. Tabii. Müsaade ederseniz. Geçtiğimiz günlerde başıma gelen bir olayla ilgili. Tabii firma adı vermemiz doğru olmaz. uygun değil. Ancak bir Türk firması mağazadan aldığım ürünü cayma hakkımı kullanmak istedim, iade etmek istedim. İadeyi 6502 sayılı kanuna göre dediler ki mağazadan görerek aldığınız için iade almama gibi bir hakkımız var bizim. İade almıyoruz. Şimdi bu ister istemez mağaza alışverişlerine kişilerin uzak kalmasını mı beraberinde getiriyor? Ya da diğer taraftan baktığımızda mesela benzer bir ürünü internet üzerinden aldığınızda 15 günlük iade etme süreciniz var. Bu aynı zamanda internet alışverişini daha mı sağlıklı kılıyor mağaza alışverişine göre?
Şimdi şöyle, burada tabii bir cayma hakları söz konusu. Ben teşekkür ederim. Bu sorunuz karşısında tabii cayma haklarına da değinmek gerekiyor. Şimdi diyelim ki tüketici mağazalara, firmalara giderek işte yüz yüze görüşerek bir mal satın aldı. Eğer satın aldığı malı kredi kartıyla alırsa orada cayma hakkı yok. Kredi kartsız taksitli alırsa, taksitli alırsa ama kredi kartsız taksitli alırsa 7 günlük süre, ama tabii sözleşme.
Tabii.
Sözleşme olacak. Sözleşme olmadan olmaz.
Şimdi genelde öyle olacak. Olmuyor evet, aslında. Evet. Artık herkes kredi kartına taksit yaptırarak alıyor.
Taksitli yani. Alacak. Kredi kartsız taksitli ve sözleşme düzenlenecek ve 7 günlük süre içinde hiçbir gerekçe göstermeden cezai şart ödemeksizin orada cayma hakkı vardır. Taksitli satışlarda. Madem buna değindik, diğer cayma haklarına da değinelim. Şimdi taksitli satışlarda 7 gün dedik. Cayma hakkı. Tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 günlük cayma hakkı. Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde 14 günlük satış. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde 14 gün. Mesafeli sözleşmelerde, yani internetten sözleşmeler, telefonla bu ya da sosyal medyada yapılan satışlarla ilgili sözleşmelerde de gene 14 günlük süresinde cayma hakkı var. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün. Devre tatil ve uzun süreli devre tatil sözleşmelerinde 14 günlük süre içinde cayma hakları var. Bu tabii tüketici hiçbir gerekçe göstermeksizin bu cayma haklarını kullanabilir.
Tam şeyi söylemiştim aslında, siz o konuda bazı noktalara da dikkat çektiniz. Şimdi hani internet alışverişi daha güvenli hale mi geliyor bu noktada? Hani bu cayma haklarında diye. Çünkü bu bahsettiğiniz olaylar olmadan bile o uzaktan alınan ürünlerde 14 günlük bir cayma hakkı oluyor. Fakat diğer taraftan platformlar üzerinde olmayan birebir satışlarda da bazı sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Biraz onlardan bahseder misiniz? Yani nelere dikkat etmek lazım mesela internet satışlarında?
Şimdi tüm dünyada ve Türkiye'de internet satışları giderek artıyor. Yani artık ön plana çıktı. Ancak orada tüketiciye cazip gelen nokta nedir? Orada tanıtımı yapılan, reklamı yapalım malın ucuzluğu.
Evet.
Ucuz olması cazip hale getiriyor o malın satışını ya da talebini. Şimdi ancak ne yazık ki internet ortamında ki bu tür işte mal ve hizmet satan ve bu satacağı mal ve hizmetin tanıtımını, reklamını yapan firmaların belli bir kısmı işte dolandırıcı diyelim. Yani öyle bir firma yok. Öyle bir ürün yok. Yani ama bu firmalar birilerini, belli bir takım firmaları ya da ürünleri, işte markaları taklit ederek orada tanıtım yapıyor, reklam yapıyor. İnternet ortamında ve sosyal medya ortamında. Dolayısıyla örnek bize gelen şikayetlerde, Tüketici Hakları Derneği'ne gelen şikayetlerde diyor ki işte şöyle bir tanıtımda ben firmanın, işte orada firmanın da şeyi var, iletişim bilgileri var, telefonu evet. Ve nerede olduğuna ilişkin arıyorum, ulaşamıyorum, öyle bir firma yok. Ya da ulaştım diyor, tamam diyor firma, göndereceğim diyor, yapacağım diyor, edeceğim diyor ama yok ortada. Bir ay geçiyor yok, iki ay geçiyor yok.
Evet. Sizin kanun haklarınız da bu arada.
Yani dolayısıyla tüketiciler, tabii tüketiciden orada o tanıtım yapan firma o bedeli almış oluyor.
Tabii.
Ve tüketici burada efendim bu ayıplı olan, yani kendisine gönderilmeyen ayıplıdır ya da kendisine hiç gönderilmemiştir. Firmayı zaten bulamadım, o dolandırıcı firma zaten de ama dolandırıcı olmasa bile hani diyelim ki dürüst bir firma ama... Tamam diyor firma, efendim göndereceğim diyor, işte yenisini göndereceğim diyor, ayıpsız olanını göndereceğim diyor. Ama çok geç gönderiyor ve kargoda da başka sorunlar çıkıyor ve tüketici burada mağdur oluyor. Yani değişik şekillerde mağdur oluyor tüketici.
Aslında platformlarda özellikle satış platformlarını bayağı marka olan büyük alıcı ve satıcıların yer aldığı bazı platformlarda bunları yaşanmıyor. Orada bazı garantiler sunuyor platformlar ama yine orada da dikkat etmek lazım.
Tabii her tüketici bunları oradaki şeyi bilemeyebilir. Yani bu oradaki hangi firma dürüsttür, hangi firma değildir, hangi firma dolandırıcıdır, işte kargoda ne çıkar ne çıkmaz.
Tabii.
Bunları bilemez tüketici. O nedenle biz de diyoruz ki eğer ille de o malı alacaksanız tüketiciye hani yönlendirmek açısından o mala gereksinmeniz varsa çevrenizde bulunduğunuz il ve ilçede çok pahalıysa efendim o mal o zaman o firmayı o tanıtım yapan firmayı araştırın inceleyin öyle bir firma var mı?
Hı hı.
Efendim bunu işte bulunduğu orada verdiği iletişim bilgisindeki ticaret odasına sorun efendim ticaret il müdürlüğüne sorun. Efendim ilgili kurumlara sorun böyle bir firma var mı işte internet ortamında böyle bir firma adı şu olan işte iletişim bilgisi bu olan şu ürün hakkında bir tanıtım yapıyor reklam yapıyor böyle bir firma var mı diye bir sorun.
Tabii.
Varsa güvenilir mi şimdi her bildiğimiz firma bilinen tanınmış firmalar da sorun çıkıyor onlar da. Yani mevzuata uygun olmayan ürünler satabiliyorlar.
Ya şimdi Sayın Çakar, belki bazı dinleyicilerimiz bana kızacak ama şimdi yurt dışı menşeli firmalarda biz bu tarz sıkıntıların daha az yaşandığını görüyoruz. Maalesef Türk firmaları daha fazla sıkıntı yaşatıyor tüketiciye.
Maalesef.
Neden acaba? Bu siz
şimdi bunun tabii birçok nedeni var. Nedenlerden bir tanesi tüketicilerin tam anlamıyla yani haklarını bilememeleri.
Ya firmaların da tabii sorumluluğu.
Evet tabii araştırma
lazım,
incelemede. Tabii. Çünkü eğer firmalar hani şu imajı vermesi gerek tüketici firmalara. Tüketiciler beni araştırıyorlar. Kaliteli, sağlıklı, güvenli mal ve hizmet arıyorlar. Bu konuda tüketiciler bilinçli efendim. Beni boykot ederler. Mağdur edildiklerini beni boykot ederler. Bir daha benim sattığım malları almazlar.
Hı hı.
Bu imajı vermek gerekir tüketici olarak firmalara. İki, birinci bir başka boyutu piyasada yeterli denetimin olmaması. İlgili kamu kuruluşları tarafından o mal ve hizmetleri çünkü piyasa gözetimi denetimiyle ilgili 9 tane kuruluş var. PGD, Piyasa Gözetim Denetimi Kuruluşu. İşte Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işte Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi böyle 9 tane kuruluş var. Kendi alanlarıyla ilgili her bakanlığın, her piyasa gözetim denetimiyle ilgili yetkili kamu kuruluşunun kendi alanıyla ilgili denetleyeceği ürünler var. Oradaki denetimlerin yetersizliğinden ya da denetimlerin caydırıcı, cezaların caydırıcı olmamasının nedeniyle de bir sorun da bu oluyor. Dolayısıyla burada bir de tabii firmaların diyor ki ya işte şu kadar cezası var. Ben onu öderim. Gene işte mevzuata aykırı, işte standardına aykırı, işte güvensiz ürün satmaya devam ederim. Çünkü benim karım çok. Cezasını veririm ama satmaya devam ederim. Bu şekilde düşünen firmalar da var. Onun için cezaların caydırıcı olması lazım. Öyle bir ceza vermek lazım ki o firmaya bir daha onu yapamasın o firma.
Tabii. İşte dediğim gibi bu daha çok hani Türk firmalarında bunu daha çok görüyoruz. Her nedense. Halbuki bizim daha çok Türk firmalarını destekleme isteğimizi biraz ket vurulmuş oluyor aslında bu tüketiciler olarak. Biz de yani Türk firmaların yanında yabancı firmalardan almayı daha çok tercih eder hale geliyoruz.
Ama bir taraftan da diyoruz ki biz yerli malı kullanalım. Tüketici mümkünse işte kaliteli, sağlıklı,
işte
güvenli yerli malı.
Baktığınızda tüketicinin en fazla zarar gördüğü firmalar Türk firmaları.
Maalesef. Böyle bir,
şimdi böyle olunca da
böyle bir çelişki var. Haklısınız, evet. Bir çelişki var işte. Yani burada işte dediğim gibi bir, tüketicilerin bilinçli bir örgütlü olması gerekiyor. İki, ilgili kamu kurumlarının denetimlerinin caydırıcı olması. Yeterli, denetimlerin yeterli olması ve verilen cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Evet. Ve de tabii aynı zamanda da bu firmaların tabii bağlı bulunduğu o meslek kuruluşları vardır. O meslek kuruluşlarının da görevlerini tam olarak yerine getirmesi gerekiyor. Evet.
Şimdi az bir zamanımız kaldı. Bir iki dakikam kaldı. Bu iki dakikada da sözü size bırakayım. Özellikle bu tip bir yayında sevgili dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlar, söylemek istedikleriniz varsa onları paylaşın.
Tabii lütfen. Hemen şunu belirteyim. Yani tüm alışverişlerde ne alacaksak mal ve hizmet, dayanıklı dayanıksız, bir defa fişinin faturasını almak durumundayız. Sözleşme gerektiren durumlarda işte sözleşme yapmak durumda. O sözleşmelerde kendi şartlarımızda, çünkü firmalar dayatır sözleşme şartlarını. Kanuna uygun, 6500'lük sayılı tüketicinin korumasına hakkında kanuna uygun, yönetmeliklere uygun sözleşmeler yapmak gerekiyor. Bununla birlikte bir mal ve hizmet satın alacağınız zaman lütfen Tüketici Hakları Derneği'ni tüketicilerimiz lütfen arasınlar. Ben burada derneğimizin telefonlarını adresini, genel merkezin tabii bizim şubelerimiz de var. Tüketici Hakları Derneği Onur İşan'ı, Kızılay'da, Demirtepe'de Onur İşan'ı, Onur Çarşısı, 3. kat 64 numara derneğimizin genel merkezi. Telefonlarımız da 0312 425 1529 417 93 34 425 1529 417 93 34. Bir mal ve hizmet satın almadan önce lütfen Tüketici Hakları Derneği'ne
aynı zamanda
aramaların...
internet üzerinden de ulaşabilirler oradan da ulaşabilirler.
Bizim zaten orada derneğin şey vardır. Hemen web sayfasına işte
girdiklerinde oradan da yazabilirler.
Şikayetlerini bildirebilirler.
Ve siz ücretsiz olarak, değil mi?
Tabii.
Tüm dinleyicilerimize bu hizmeti veriyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben size.
Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, başarılar diliyorum size.
Programımıza katıldığınız için, vermiş olduğunuz bilgiler için, programımıza katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Sayın Turan Çakar bizimleydi. Ve tüketiciler zarar görmemek adına nelere dikkat etmelidir sorusuna yanıt aradık. Kendisi sağ olsun güzel yanıtlarını bizimle paylaştı. Bugün için sizlere veda etme zamanımız da geldi. Program yapım ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıcan, İlgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Pazartesi 15 haberleri sonrasında yeniden sizleri Güne Bakan'a bekliyoruz. Hoşçakalın.
Güne Bakan.